Ayrım 51, Eşya Hukuku, sayfa 723. Bir alıcığın birden fazla taşınmazla teminat altına alınması. A. Kural. Bir alacak birden çok taşınmaz ile teminat altına alınmak isteniyorsa, her bir taşınmaz üzerinde aşırı bir yükü önlemek amacı ile kural olarak rehin yükü birden çok taşınmaz arasında paylaştırılır. Her taşınmaz alacağın belirli bir miktarını teminat altına alır. Medeni Kanun Madde 855 Fıkra 2. Bu taşınmazlar üzerindeki rehinli değer parçalarının toplamı alacak miktarını geçemeyecektir. Bu halde bölünen sadece teminat yüküdür. Teminat altına alınan alacak bölünmüş değildir. Alacak bir bütün olarak tasarruf işlemlerine konu olabilir. Yükün dağıtımı tarafların anlaşmasına göre yapılır. Taraflar hangi taşınmazın alacağın ne miktarı için teminat teşkil edeceğini serbestçe kararlaştırabilirler. Fakat yükün paylaştırılması hakkında bir anlaşma olmamasına rağmen taşınmazların değeri tapuda tayin edilmişse, yükün dağıtımı taşınmazların değerleriyle orantılı olarak yapılır. Medeni Kanun Madde 855 Fıkra Son. TST Madde 32 BC. Ancak taşınmazın değeri tapuda belli değilse, TST Madde 32 Fıkra Son nedeniyle talebin reddi gerekir. Yukarıdaki açıklamayı bir örnekle somutlaştıracak olursak, B'nin A'ya olan 200.000 TL'lik borcu için C, malik olduğu bir taşınmazı üzerinde A lehine alacağın 120.000 TL'lik kısmı için D, bir taşınmazında 80.000 TL'lik kısmı için rehin hakkı kurabilir. C'nin taşınmazının değerinin tamamı alacağın teminatı değildir. Yalnız 120.000 TL'lik değer parçası teminat teşkil etmektedir. Aynı şekilde D'nin taşınmazının 80.000 TL'lik değer parçası teminat teşkil eder. A, C'nin taşınmazında 120.000, D'ninkinde 80.000 TL'lik miktar için birbirinden bağımsız rehin hakkına sahiptir. Halbuki alacak tek ve 200.000 TL'dir. Bölünmemiştir. Bölünseydi B'nin A'ya karşı 120.000 TL'lik bir, 80.000 TL'lik bir başka borcu olacaktı ve bu iki alacak ayrı ayrı tasarruf işlemlerine konu olabilecekti. Müşterek tapu kütüğü sayfasına tescil edilmiş taşınmazlarda rehin kurulması işlemi TST Madde 32 BD'de düzenlenmiştir. B. İstisna. Taraflar iki halde ne alacağın ne de rehin yükünün bölünmesi gerekmeden birden çok taşınmaz üzerinde rehin kurulmasını rehin sözleşmesinde kararlaştırabilirler. Her taşınmazın alacağın tamamını teminat altına aldığı bu taşınmaz rehni kolektif rehin, müşterek rehin, müteselsil rehin veya toplu rehin diye adlandırılmaktadır. Medeni Kanun Madde 855 Fıkra 1'e göre toplu rehin ancak 1. Üzerinde rehin kurulmak istenen taşınmazların mülkiyeti aynı kişide ise 2. Veya taşınmazların malikleri farklı kimseler olmakla beraber bunlar teminat altına alınmak istenen borcun müteselsil borçluları iseler kurulabilir. Toplu rehin birden çok taşınmaz üzerinde yük teşkil eden tek bir rehin hakkı mı olduğu yoksa yüklenen taşınmazların adedi kadar birden çok taşınmaz rehni mi doğurduğu tartışmalıdır. Çoğunlukla kabul edilen fikir birden çok taşınmaz üzerinde kurulan rehinlerin hukuki bir bütün olarak tek bir rehin hakkı teşkil ettiğidir. Ancak birbirinden tamamen bağımsız iki taşınmazın tek bir aynı hakkın konusu olması tereddüt uyandırıcıdır. Eşya hukukuna hakim olan kural, aynı hakkın konusunu bağımsız bir varlık niteliği olan tek bir eşyanın teşkil edebileceğidir. Temel kurala sınırlı aynı hak olan taşınmaz rehninde bir istisna getirilmesine gerek yoktur. Bu açıdan toplu rehinde birden çok taşınmaz rehni kurulmuş olduğunun kabulü bize daha uygun gözükmektedir. Toplu rehinde amaç, tek bir alacağın tamamını teminat altına almak olduğundan, birden çok taşınmaz üzerinde kurulu rehinlerin arasında hukuki bağlılık vardır. Rehinli alacaklı alacağını bir kere elde eder. Bu yüzden rehinli taşınmazlardan birinin paraya çevrilmesiyle rehinli alacaklı alacağını tahsil etmişse, diğer taşınmazların üzerinde rehin sona erer. Ancak Medeni Kanun'un 873. maddesi, alacaklının istediği taşınmazı paraya çevirtebilme imkanını sınırlamıştır. Rehinli alacaklı, bütün rehinli taşınmazların hepsinin paraya çevrilmesini talep etmek mecburiyetindedir. Hangi taşınmazın paraya çevrilebileceğine icra memurluğu karar verir. Toplu rehinin tapu sicilinde kayıt şekli TST madde 32'de ayrıntıları ile belirtilmiştir. Medeni Kanun madde 855 hükümleri aynı alacak için birden fazla kişinin paylı mülkiyetinde bulunan taşınmazdaki payları üzerinde taşınmaz rehni kurulmasında kıyasen uygulanır. 2. Taşınmaz rehninde kamuya açıklık ilkesine ilişkin hükümler. Tapu sicili sistemi ile gerçekleştirilen kamuya açıklık ilkesi taşınmaz rehninde de geçerlidir. Kamuya açıklık ilkesi her şeyden önce taşınmaz rehninin tapuya tescille doğması gereğini ifade eder. Medeni kanuna göre de kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla taşınmaz rehni ancak tapuya tescil ile doğar. Medeni Kanun madde 856 ve kural olarak tescil tapu kütüğünde mevcut olduğu sürece devam eder ve kaydın terkin edilmesiyle sona erer. Medeni Kanun madde 858. A. Taşınmaz rehninin kazanılması. 1. Tescil ile kazanma. Taşınmaz üzerinde diğer aynı haklarda olduğu gibi rehinin kurulmasında da kazanma sebebi tescil talebini ve tescili birbirinden ayırmak gerekir. Taşınmaz rehninin kurulması için bu üç kurucu şartın gerçekleşmesi gerekir. Taşınmaz rehninin devren kazanılması ise ipotekte alacağın kazanılması, ipotekli borç senedi ve irat senedinde senetlerin elde edilmesi ile olur. Bu sebeple burada sadece rehnin kurulmasındaki unsurları inceleyeceğiz. A. Kazanma sebebi. Taşınmaz rehninin kurulması için gerekli bir kazanma sebebinin varlığı gerekir. Kazanma sebeplerini kanun saymaktan kaçınmıştır. Medeni Kanun'un 856. maddesi yalnız taşınmaz rehni sözleşmesinden söz etmektedir. Bundan başka tescile tabi kanuni ipotek haklarının Medeni Kanun madde 893 tescilinde kazanma sebebi olarak doğrudan doğruya kanun hükmü söz konusu olmaktadır. Çift A. Taşınmaz rehni sözleşmesi. Taşınmaz rehni sözleşmesi, taşınmaz maliki ile rehinli alacaklı arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme gereğince taşınmaz maliki alacaklıya karşı taşınmazı üzerinde bir rehin hakkı kurma borcu altına girer. Taşınmaz rehni sözleşmesinin resmi şekilde yapılması gerekir. Medeni Kanun madde 856 fıkra 2. Resmi senet tapu kanunu madde 26 uyarınca tapu memuru tarafından düzenlenir. Resmi şekil bir sıhhat şartıdır. Bu şarta uyulmadan yapılan rehin sözleşmesi geçersizdir. Resmi şekil gereği taşınmaz rehni sözleşmelerin değişikliklerini de kapsar. Sözleşmenin asli içeriğini değiştiren sözleşmeler, özellikle rehin yükünün artırılması amacını güden sözleşmeler, örnek olarak rehin miktarının artırılması, borç dereceye ilerlemenin kararlaştırılması resmi şekle tabidir. Buna karşılık rehin yükünü hafifleten sözleşmeler, örnek olarak teminat miktarının azaltılması resmi şekil şartının dışındadır. Borçlar Kanunu madde 12. 15.1.2009 tarih ve 5.831 sayılı kanunla değiştirilen Tapu Kanunu'nun 26. maddesi ile resmi senet aranmasına bir istisna getirilmiştir. Bu hükme göre kamu kurum ve kuruluşları, ordu yardımlaşma kurumu dahil, bankalar, esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden tapu sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilir. Kanımızca bu hallerde kredi veya borç sözleşmesinde borca karşılık teminat olarak üzerinde ipotek kurulacak taşınmazın gösterilmesi gereklidir. Sözleşmeyi imzalayan borçlu malik ise bu halde tescile muvafakat beyanının var olduğu kabul edilebilir. Nitekim üzerinde ipotek kurulacak taşınmazın malikinin borçlu dışında bir üçüncü kişi olduğu halleri bu hükmün kapsamında mütalaa etmek güçtür. Kendisinin iradesi olmadan alacaklı ve borçlu arasında imzalanmış bulunan bir kredi veya borç sözleşmesinin kendisi ile alacaklı arasında kurulması gerekli bir rehin sözleşmesinin yerini alacağını savunmak mümkün değildir. Bu yüzden Tapu Kanunu'nun 26. maddesine eklenen fıkradaki istisna hükmünün sadece teminat teşkil etmek üzere üzerinde ipotek kurulacak borçluya ait olan taşınmazın gösterildiği kredi veya borç sözleşmesine hasretmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Nitekim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 23.3.1984 tarih ve 1464 sayılı genelgesinde de sözleşme metninde ipotek kurma ve tescil talebinin bulunması gerekli görülmüştür. Taşınmaz rehni sözleşmesinin asli ve zorunlu içeriği kısaca şu ana unsurlardan oluşur. Rehin veren, rehin konusu taşınmaz veya taşınmazlar, rehinli alacaklı, rehinli alacak. İpotekli borç senedi ve irat senedi bir temel borç ilişkisinden bağımsız olduklarından rehin sözleşmesinde bir miktarın belirtilmesi yeterli olup rehinle teminat altına alınan bir temel ilişkinin gösterilmesi gerekli değildir. Buna karşılık ipotek alacağa bağlı bir hak olduğundan rehinle teminat altına alınmak istenen temel borç ilişkisine rehin sözleşmesinde ipoteğin sebebi olarak işaret edilmesi aranacaktır. Borç dereceye ilerleme kaydı ve bunun şerhi anlaşması Medeni Kanun Madde 871 Fıkra 3 İpotekli borç senedinde ve irat senedinde temsilci tayin edilmesi Medeni Kanun Madde 915 rehin sözleşmesine bir kayıt olarak konulabilir. Fakat bunların rehin sözleşmesinde yer alması zorunlu değildir. Taşınmaz rehninin hangi derecede kurulacağı ve hangi çeşit taşınmaz rehni kurulmak istendiği hususunda fikir birliği yoktur. Fakat bunların rehin sözleşmesinde belirtilmesi geçerlilik şartı olarak görülmese bile herhalde geçerli olarak kararlaştırılması resmi şekle tabidir. Geçerli olarak yapılan taşınmaz rehni sözleşmesi rehinli alacaklıya malikten tescile muvafakat beyanında bulunmasını talep yetkisi verir. Rehin sözleşmesi geçersiz olup buna rağmen tescil yapılmışsa tescil yolsuzdur. Alacaklı lehine taşınmaz rehni kurulmuş olmaz. Çift B. Ölüme bağlı tasarruf. Bir vasiyet dolayısıyla mirasçılar için terekedeki bir taşınmaz üzerinde vasiyet alacaklısı lehine taşınmaz rehni kurma borcu doğabilir. Bu halde vasiyet alacaklısının mirasçılara karşı tescile muvafakat beyanında bulunmalarını talep hakkı vardır. Çift C. Malikin tek taraflı tasarrufu. Malik adına veya hamiline yazılı ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulması için bir taşınmaz rehin sözleşmesine gerek yoktur. Bu halde tescil için malikin yazılı tescil talebi, tescile muvafakat beyan yeterlidir. Çift D. Kanun hükmü. Medeni Kanun'un 893. maddesi satıcıya, mirasçılara ve yapı alacaklılarına taşınmaz satışından, taşınmazı paylaşmadan ve yapıdan doğan alacaklarını teminat altına almaları için söz konusu taşınmaz üzerinde bir ipotek kurabilme imkanı sağlamıştır. Bu ipotek hakları tescile tabi kanuni ipotek hakları olarak ifade edilmiştir. İpotek hakkı tescille doğar. Hak sahibinin aynı hak kurulmasını sağlayan bir yenilik doğuran hakkı mevcuttur. Tescile tabi kanuni ipotek hakları ipotek hakkı konusunda incelenecektir. Medeni Kanun istisnaen tescile tabi olmayan ipotek hakları da kabul etmiştir. Bunlar da ipotek hakkı doğrudan doğruya kanun gereğince tescile bağlı olmadan doğar. Medeni Kanun'un 865, 867 ve 876. maddeleri 3 halde tescile tabi olmadan kanun gereği olarak ipotek hakkının doğmasını kabul etmiştir. Her 3 halde de taşınmazın değerinin korunması için alınan tedbirlerden dolayı yapılan masrafların teminat altına alınması söz konusudur. Çift E, mahkeme kararı. Rehin sözleşmesi veya vasiyet gibi geçerli bir kazanma sebebi taşınmaz malikine yazılı olarak tescili talep, tescile muvaffakat beyanında bulunma borcu yükler. Rehinli alacaklı da malike karşı aynı yönde bir kişisel talep hakkına sahip olur. Taşınmaz maliki tescili talepten kaçınırsa alacaklı bir eda davası ile mahkemeye başvurur. Mahkemenin vereceği hükmün niteliği tartışmalıdır. Kanun koyucu irtifak hakkı, Medeni Kanun madde 780-838, intifa hakkı, Medeni Kanun madde 795, oturma hakkı, Medeni Kanun madde 823 ve taşınmaz yükünde, Medeni Kanun madde 840, taşınmaz mülkiyeti hükümlerinin uygulanacağına dair açık atıfta bulunduğu halde, taşınmaz rehninde böyle bir hüküm koymamıştır. Bir görüş, bu durumda bir kanun boşluğu bulunduğunu ileri sürerek, bu boşluğun taşınmaz üzerindeki diğer sınırlı aynı haklarda olduğu gibi, taşınmaz mülkiyeti hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle doldurulması gerektiği fikrini savunmaktadır. Böylece taşınmaz maliki, rehnin kurulması için tescil talebinde bulunmaktan kaçınırsa, Medeni Kanun madde 716 kıyasen uygulanacak, mahkeme rehinle alacaklı lehine taşınmaz rehninin kurulmasına karar verecektir. Bu görüşe göre hüküm, yenilik doğuran bir hükümdür ve tescilden önce, sicil dışı, rehinle alacaklı taşınmaz rehnini kazanır. Tescilin fonksiyonu ise açıklayıcıdır. Buna karşılık bir ikinci görüş, Medeni Kanun madde 716'nın kıyasen uygulanmasını reddetmektedir. Bu görüşe göre, kamuya açıklık ilkesi taşınmaz üzerindeki aynı hakların kazanılmasını tescile bağlı tutmuştur. Kural budur. Sicil dışı kazanmalar ise istisnadır ve ancak kanunda belirtilen hallere münhasırdır. Medeni Kanun madde 716 bir istisna hükmüdür. İrtifak haklarında ve taşınmaz yükünde taşınmaz mülkiyetinin kazanılması hükümlerine, bu arada Medeni Kanun madde 705 ve 716'ya atıf vardır. Halbuki taşınmaz rehninde bu şekilde bir atıf yoktur. Atıf olmadığı halde kanun boşluğundan söz ederek bir istisna hükmünü kıyasen uygulamaya imkan yoktur. Medeni Kanun'da kamuya açıklık ilkesi taşınmaz rehninde özellikle gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu yüzden taşınmaz rehninin kazanılmasında taşınmaz mülkiyeti hükümlerine atıf yapılmamış ve genel kurala tescille kazanmaya, taşınmaz rehnindeki özel istisnalar saklı kalmak kaydıyla bağlı kalınmıştır. Bize daha uygun görünen bu fikir, mahkeme hükmünü bir yenilik doğuran hüküm olarak değil, bir eda hükmü olarak kabul etmektedir. Bu hükümle malik tescile muvaffakat beyanında bulunmaya mahkum edilir. Hüküm böylece yalnız tescilin yapılması hususunda bir hak verir, yoksa taşınmaz rehnini kurmuş olmaz. Rehinli alacaklının bu hükümle tapu memurluğuna müracaatla tescili yaptırma yetkisine sahip olduğunu kabul yerinde olacaktır. Taşınmaz rehni yapılan tescil ile kurulmuş olur. B. Tescilin icrası. Taşınmaz rehnini kuracak, Medeni Kanun madde 856 fıkra 1, tescili talep etmeye, tescile muvaffakat beyanında bulunmaya taşınmaz maliki yetkilidir. Tescile muvaffakat beyanı bir tasarruf işlemi olduğundan tasarruf yetkisinin bulunması gerekir. Taşınmaz rehni tapu kütüğü sahifesindeki özel taşınmaz rehni sütununa tescil edilir. Tescilde taşınmaz rehninin çeşidi, kurulma sırasındaki rehinli alacaklı, rehin miktarı, ana para ipoteğinde faiz yüzdesi, rehin derecesi ve belgelerin numarası gösterilir. 2. Sicil dışı kazanma. Medeni Kanun'da rehinli taşınmazın değerinin korunması için bazı şartlarla rehinli alacaklının yaptığı masraflara teminat teşkil etmek üzere tescil gerekmeden istisnaen kanundan doğan ipotek hakları kabul edilmiştir. Medeni Kanun'un 865, 867 ve 876. maddelerindeki bu rehin hakları tescile tabi olmayan kanuni ipotek haklarıdır. Bu ipotek hakları sicil dışı olarak kanundan doğarlar. Tescil hiç bulunmasa dahi bunlar aynı hak olarak mevcutturlar. Bir tescil yapılmışsa bu tescil açıklayıcıdır. Nitelikleri icabı sadece ipotek hakları olduklarından tescile tabi olmayan ipotek hakları ipotek bahsinde incelenecektir. İşaret edelim ki taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılmasına ilişkin hükümler irtifaklardan farklı olarak taşınmaz rehininde uygulanmaz. İrtifaklar için Medeni Kanun madde 780, madde 795 ve madde 838'de yer alan ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasına ilişkin hükümlere atıf yapan maddelere benzer bir hükme rehin haklarında yer verilmemiştir. Rehin hakkının tescilsiz kazanılması halleri ancak kendi bünyesindeki istisnalara münhasırdır. Rehnin teminat altına aldığı alacağı zaman aşımı ile kazanma mümkün olmadığı için rehin hakkının da hem olağanüstü zaman aşımı ile hem de olağan zaman aşımı ile kazanılması mümkün değildir. Fakat alacağın geçerli şekilde mevcut olmasına karşılık rehnin kurulmasında bir sakatlık bulunması halinde olağan zaman aşımı ile rehin hakkının kazanılması bu açıdan mümkün olabilirse de bu takdirde de zilliyet şartı gerçekleşmez. B. Taşınmaz rehninin sona ermesi. Kamuya açıklık ilkesi taşınmaz rehninin sona ermesinde de hakimdir. Taşınmaz rehni terkin ile sona erer. Medeni Kanun madde 858. Tapu sicilinde bir tescil olduğu sürece tescil edilmiş rehin hakkının mevcudiyeti karine olarak kabul edilir. Medeni Kanun madde 992 C1. Terkin, kural olarak rehin hakkı sahibinin yazılı terkin talebi, terkine muvafakat beyanı üzerine yapılır. Tek başına yazılı terkine muvafakat beyanı yeterlidir. Medeni Kanun madde 883'e göre alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki alacaklıdan ipoteğin terkin ettirilmesini isteyebilir. Terkin için ayrıca bir hukuki sebep aranmaz. Fakat terkine muvafakat beyanında bulunma borcu doğuran bir hukuki sebep, sözleşme, vasiyetname bulunabilir. Hak sahibi terkine muvafakat borcu olmasına rağmen yazılı terkine muvafakat beyanında bulunmaktan kaçınırsa taşınmaz maliki mahkemeye başvurarak hak sahibini irade beyanında bulunmaya mahkum ettirebilir. Hüküm bu beyanın yerine geçer ve buna dayanarak taşınmaz maliki tapu memurundan terkini talep edebilir. Geçersiz bir terkine muvafakat beyanı üzerine yapılan terkin, maddi bakımdan taşınmaz rehnini sona erdirmez. Terkin dolayısıyla hakkı ihlal edilmiş bulunan hak sahibi, tapu kaydının düzeltilmesi davası, Medeni Kanun madde 1025 ile taşınmaz rehninin yeniden tescilini sağlayabilir. Fakat bu arada taşınmaz mülkiyeti el değiştirir. Yeni malik terkinin yolsuzluğunu bilmezse ve bilmesi de gerekmezse taşınmazın mülkiyetini taşınmaz rehninden kurtulmuş olarak kazanır. Medeni Kanun madde 1023-1025. Bu halde artık taşınmaz rehni sona ermiş olur. Rehinli alacaklının geçerli yazılı talebi üzerine yapılan terkin kurucu bir fonksiyon yerine getirir. Terkinle taşınmaz rehni gerek şekli gerek maddi açıdan sona erer. Medeni Kanun rehinli taşınmazın tamamen yok olması halinde taşınmaz rehninin sicil dışı sona ereceğini kabul etmiştir. Medeni Kanun madde 858 fıkra 1. Esasen bu halde taşınmaz üzerindeki bütün aynı haklar sona erer. Taşınmazın yok olmasıyla beraber tapu kütüğündeki tescil gerek maddi gerek şekli açıdan hukuki değerini kaybetmiştir. Bu tescile güvenin korunması Medeni Kanun madde 1023 söz konusu olmaz. Terkin tamamen açıklayıcıdır. Yok olan ipotekli taşınmaz sigortalanmış ise rehinli alacaklının hakkı yok olma sebebinin sigortalanan riskler arasında olması halinde sigorta tazminatı üzerinde devam eder. Medeni Kanun madde 879. Medeni Kanun'un 858. maddesinin ikinci fıkrası taşınmazın kamulaştırılması halinde taşınmaz üzerinde mevcut rehinin sona erip ermemesinin düzenlenmesini özel kanuna bırakmıştır. Taşınmazların kamulaştırılması 2942 sayılı kamulaştırma kanununa tabidir. Kamulaştırma kanununa göre taşınmaz kamulaştırılınca yalnız mülkiyet hakkı değil, taşınmaz üzerinde mevcut diğer bütün haklar da sona erer. Diğer sona erme sebepleri feragat, teminat altına alınan alacağın sona ermesi, sürenin dolması, taşınmaz rehnini doğrudan doğruya sona erdirmezler. Kabul edildiğine göre bu hallerde tescil maddi değerini kaybetmiştir. Maddi durum tescil dışında değiştiğinden tapu kütüğü gerçek duruma uymamaktadır. Fakat taşınmaz rehni sicildeki kayıt durduğu sürece şekli bakımdan tapu kütüğündeki hukuki varlığını sürdürür. Terkin bu hallerde düzeltici bir görev yerine getirir. Terkin, malikin tek taraflı beyanı ile sağlanabileceği gibi Medeni Kanun madde 1019'da uygulama alanı bulabilir. Bu genel hüküm dışında her taşınmaz rehni açısından terkinle sona ermeye dair özel hükümlerin varlığı unutulmamalıdır. 3. Sabit dereceler sistemine ilişkin hükümler. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı aynı hak kurulabilmesi imkanı, sınırlı aynı hakların birbiriyle çatıştığı hallerde bunlar arasında bir sıra düzeni kurulmasını gerektirir. İster aynı türden olsunlar, isterse çeşitli türden olsunlar, aynı taşınmaz üzerinde kurulmuş sınırlı aynı haklar arasında öncelik ilişkisine sıra adı verilir. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla taşınmaz rehni varsa, bunlar arasındaki önceliği tayin eden sıranın belirlenmesinde iki sistem düşünülebilir. 1. İlerleme sistemi. Bu sistemin temeli Roma hukukunun taşınmaz rehni düzenine dayanmaktadır. İlerleme sisteminde taşınmaz rehni taşınmaz değerinin tamamını kapsar. Rehnin taşınmaz değerinin bir kısmı üzerinde kurulması imkanı yoktur. Rehinli alacaklı, rehinin paraya çevrilmesiyle elde edilen meblağın tamamından alacağının karşılanmasını talep edebilir. Birden fazla taşınmaz rehni varsa bunlar arasında sıra kuruluş tarihlerine göre tespit edilir. Prior, tempore, potior, iure. Eski tarihli taşınmaz rehni daha yeni tarihliden önce gelir. Bu yüzden taşınmazın paraya çevrilmesiyle elde edilen meblağ önce en eski tarihli rehnin teminat altına aldığı alacağın ödenmesine tahsis edilir. Geriye bir şey kalırsa artan meblağ tarih itibariyle sonra gelen rehinle teminat altına alınmış alacağı tahsis edilir. Eski tarihli bir taşınmaz rehni herhangi bir sebeple sona ererse taşınmaz rehinlerinden her biri taşınmazın tamamına yönelmiş olduğundan alt sıradaki taşınmaz rehni otomatikman sona eren rehnin yerine ilerler. Bir boşluk doğmasına imkan yoktur. Bu yüzden taşınmaz maliki henüz mevcut olmayan bir taşınmaz rehni için bir sırayı saklı tutarak daha alt sıradaki taşınmaz rehni kurmak imkanına sahip değildir. Bir rehin hakkı kurulmuşsa rehinli alacaklının rızası olmadan daha önce gelecek bir taşınmaz rehni kurmak imkanı yoktur. 51. ayrımın sonu sayfa 734.